Meclis gündemi. Meclis gündeminden merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Ünalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koş. Hepinize güzel bir gün diliyoruz ama elbette öncelikle meclis gündemi olarak terörü lanetlemek istiyoruz. Türkiye terör örgütlerine karşı Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı operasyonlarını gerçekleştiriyor. Başkent Ankara'da menfur bir saldırıya maruz kaldı bildiğiniz gibi. 17 Şubat'taki saldırıda 28 vatandaşımız şehit düştü. Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanırken devletin zirvesi de elbette benzer olayların yaşanmaması için yeni güvenlik tedbirlerini de değerlendirmeye almış durumda. Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine de sabırlar diliyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız var, TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Akşam gazetesi parlamento muhabiri Hakkı Kurban. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Merhaba. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğimiz gibi yeni bir hafta elbette başladı. Nasıl bir gündem var?
Evet, öncelikle genel kuruldan başlayalım. Genel kurul haftaya denetimle başlıyor. HDP'nin özellikle Güneydoğu'daki bazı gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında verdiği gensor önergeleri var. Bunların gündeme alınıp alınmayacağı konusu görüşülecek genel kurulda. Çarşamba ve perşembe günleri kişisel verilerin korunması yasa tasarısı gündemde olacak. Bu görüşmeler başlamıştı zaten ve perşembe günü tamamlanması planlanıyor. Cuma gününden itibaren de bütçe görüşmeleri başlayacak ki uzun soluklu görüşmeler olacak. 13 gün aralıksız çalışması planlanıyor genel kurulun ve cumartesi pazar dahil milletvekilleri mesai yapmış olacaklar. Ailenin bütünlüğüne ilişkin bir komisyon var. Meclis Araştırma Komisyonu. O komisyonda da çalışmalar sürecek. Tabii ki bunlar rutin gündem. Özellikle terörle mücadele başlığı şüphesiz milletvekillerinin bu hafta boyunca en hassas başlıklarından biri olacak. Birazdan Sayın Üstün'le zaten o konuyu ayrıntılı olarak konuşacağız.
Evet, hemen meclis elbette ki yoğun bir çalışma temposuna başlıyor ama gerçekten de Türkiye'nin gündemi aslında terör. Ve yapılan çalışmalar, teröre karşı verilen mücadele sadece 40 yıldır Türkiye'nin aslında yaşadığı bir mücadeleyi siz AK Parti olarak gerçekten ciddi anlamda, ciddi boyutlarıyla ele alıyorsunuz ve bu işin üzerine gidiyorsunuz. Şimdi başta Ankara olmak üzere son dönemdeki terör saldırılarını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii yani terör, gerçekten terörün hiçbir ahlaki ilkesi yok. Orta Doğu bağlantılı olarak da terör yayılma eğilimi gösteriyor. YPG'nin toprak kazanma ve Türkiye'nin buna karşı bir karşı duruşu, müdahalesi ve onu gerçekten olduğu şekliyle gösterme çabası YPG ile PKK'nın böyle bir terör eylemine onları sevk etti. Evet, biz şunu iddia ediyoruz. YPG eşittir PKK'dır. PKK eşittir YPG'dir. Bunu ortaya döken, fahşeden, delillendiren ve dünyaya duyuran Türkiye oldu. İşte hiç beklemedikleri bir anda böyle bir durumla karşılaştıklarında bunlar çılgına dönmüş bir yani çıldırmış birileri gibi masum insanların üzerine saldırdılar. Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, hükümetimiz güçlüdür. Ve bu olayı çok kısa süre içerisinde aydınlatarak dünyaya işte bakın söylediklerimiz ne kadar haklı olduklarını, doğru olduğunu ortaya koyan delilleri de herkese gösterdim. Şu anda biliyorsunuz hem YPG'den hem PKK'dan bu manada da en ufak bir doğru bir açıklama gelemiyor. Çünkü suçüstü yakalandılar. Biz bu saldırıyı bu şekilde görüyorum. Yani Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin dünya üzerindeki bu gür sesine karşı bir karşı bir duruş gibi algılıyoruz. Bunu 1 Kasım seçimleri öncesinde de yaptılar. Yani. 1 Kasım seçimlerinde de Türkiye'nin istikrarını bozacak en büyük saldırıyı biliyorsunuz Ankara'da gerçekleştirdiler. Türkiye mazlum milletlerin sesi olduğu sürece ve emperyal güçlerinde bu emperyalist emellerine karşı durduğu sürece bu tür saldırılara maalesef maruz kalma tehlikesi vardır. Ama Türkiye bu tür şoklara karşı da gerçekten hem hükümetiyle hem halkıyla belki biraz antrenmanı diyebiliriz. Yani antrenmanlıdır ve bu şokları observe ediyor. Bir hemen kendini toparlıyor ve tedbirlerini de alıyor bu manada. O bakımdan bu saldırıyı tabii şiddetle kınıyoruz, lanetle kınıyoruz. Ölen şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralara da şifalar diliyoruz. Türkiye güçlü bir devlettir ve bunun üstesinden gelecek güce sahiptir.
Evet tabii geçmişte, yakın geçmişte özellikle Paris'te bir terör saldırısı gerçekleşti. Daha öncesini hatırlıyoruz. Londra'da, Madrid'de benzer saldırılar vardı ve bunların tamamında Türkiye'den farklı olarak olağanüstü şartlarda mücadele edildiğini gördük. Türkiye'nin hakikaten verdiği mücadele esnasındaki teröre karşı halkın duruşu ortada. Ancak tabii bazı kesimler var ki terör olaylarını bir propaganda malzemesi olarak kullanıyorlar. Son Ankara saldırısının ardından da bu husus ön plana çıktı. Siz özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya sürekli giden bir isimsiniz. Nitekim Mardin'de, Muş'ta yakın günlerde bazı temaslarınız oldu. Bu propagandaya karşı ne yapılabilir efendim? Çünkü özellikle terör örgütü bazı faaliyetlerde bulunuyor ama işte akademisyenlerden sivil toplum örgütlerine kadar çeşitli kesimler terör örgütüne adeta arka çıkıyorlar.
Evet. Şimdi terörle, teröristle tek boyutlu bir mücadele yapamazsınız. Evet, güvenlik güçlerimiz, polisimiz gerekli tedbirler alması lazım. Bu olmazsa olmaz bir şart. Yani mutlaka etkin bir mücadele yapılacaktır. İşte bugün şu anda Sur'da, Cizre'de, Silopi'de yapılan neredeyse bir göğüs göğüse mücadele. Bu yapılacaktır. Yeni bir Ankara gibi, İzmir, İstanbul gibi şehirlerimizi koruyacak yeni konseptler de geliştirmemiz lazım. Bu da geliştiriliyor. İşte polisimiz daha güvenilir olacak. Aramalar sıklaştırılacak. Bütün bunlar halkın güvenliği için yapacak. Ama elbette ki bizden kimse beklemesin. Yani bir Fransa'da olduğu gibi olağanüstü hal ilan etme gibi böyle bir niyetimiz yok. Ancak polisimiz, güvenlik güçlerimiz daha etkin tedbirler alacak, güvenli olacak. Bunun yanında sizin de belki bu konuyu sormak istediniz. Ek tedbirler alınacak, aynı anda yürüyen bir takım tedbirlerimiz olacak. Bunlar neler? Bir defa bölge halkıyla kucaklaşacağız. Bölge halkıyla her hafta sonu öncelikle genel başkan yardımcılarımız siyaseten orada olacaklar. İkincisi bakanlarımız bölgeye bir müjdeyle gidecekler. İşte bakın dün Diyarbakır'da Ulaştırma Bakanımızdı. Daha önce Çevre Bakanımız gitti. Aile Bakanımız gitti. Her bakanımız mutlaka o bölgeye gidip kendi alanlarıyla alakalı bölgelerin kalkınmasına, toparlanmasına ilişkin adımlar atacak.
Siz hafta içi Muş'taydınız.
Evet, ben geçen hafta başında...
Ama değil mi? Muş'taydınız
doğru.
Siz hafta içi.
Geçen hafta başında ben iki gün Muş'taydım. Muş'un iki ilçesini gezdik, merkezini gezdik. Sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptım. Kahveleri ziyaret ettim. Esnafları ziyaret ettik. Orada kanaat önderlerini ziyaret ettik. Ve çok güzel bir hava oluştu. İnsanlarımız bize şunu diyorlar. Aman devletimiz, hükümetimiz terörle mücadelede vazgeçmesin ve sonuna kadar devam etsin. Bizi bu hainlerden, bu alçaklardan bizi kurtarsınlar. Bizim canımız, malımız tehlikede. Çok güzel enstantaneler de oluştu. Korkut diye bir ilçemiz var. Orada dolaşırken, yani bu senede yani bereketli bir kış geçirmişler. Çok kar yağmış. Vatandaşlarımız bizden kar kürümü aracı istediler. Ben hemen canlı bağlantıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu aradım. Ve dedim ki kendisine, bakın şu anda hoparlör açık, vatandaşımız duyuyor, böyle bir talebi var, ne dersin? O da dedi ki Korkutlulara, Muş kardeşlerimize helal hoş olsun. Hemen meclisten karar aldırıyorum ve 0 kilometre bir oraya iş makinesi gönderiyorum. Bu sembolik bir önemi var ama orada bir gönül köprüsü kurma adına yapılan bir faaliyettir. Bir taraftan terörle mücadele edeceğiz sonuna kadar, bir taraftan da Doğu ile Batı'nın kardeşliğini pekiştireceğiz. Türk'le Kürt'ün, efendim Sünni'yle Alevi'nin, işte Çerkez'le efendim diğer taraftan Arnavut'un kardeşliğini pekiştireceğiz. 78 milyon hepimiz bir olacağız ve birlikte bu zorluklarla mücadele edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimiz oralara gidecekler. Bakın devletin, hükümetimizin gücü gerçekten çok fazladır. Oradaki okulları hemen tahmin edeceğiz. Ama biz istiyoruz ki oradaki okullardan bir tanesini çıksın Batı'da çalışan bir sivil toplum örgütü gitsin orasının boyasını yapsın. Sıvasını yapsın.
Evet. Değil mi? Evet. Yani, bu çok önemli bir çalışma.
Bir kardeşlik köprüsü oluştursun. Evet. Veya doğudaki evlatlarımızın, başarılı gençlerimizi alsınlar. Diyelim ki bir Çanakkale gezisi yapsınlar. Bir İstanbul gezisi yaptırsınlar. Bunu zaten Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor ama veya Gençlik Bakanlığımız sivil toplum da devreye girsin istiyoruz. Veya bayır bucağı yapılan yardımların bir kısmı oraya yönlendirsin ki yönlendiriliyor şu anda. AK Parti 150 tırı geçti değişik illerden. O işte Cizre'ye, Sura, Silopya, Nusaybin'e yardım götürüyor oluyorlar. Bu tür faaliyetlerle birlikte teröristle ve terörizmle ek mücadele tedbirleri alıyoruz. Bunlar en az askerimizin, polisimizin yaptığı kadar etkili önlemlerdir, etkili tedbirlerdir. Bunları devam ettireceğiz.
Yani bu hükümetin bölgede restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları aslında değil mi? Böyle bir eylem planı.
Yeniden inşa ve ihya diyorum.
Evet, yeniden inşa ve ihya.
Evet, bunun adını da böyle koyduk. Yeniden ihya ve inşa. Dolayısıyla her alanda yeni bir restorasyon yapıyoruz. Bu çok etkili oluyor gerçekten. Bunu bölgeye gittiğimizde de görüyoruz. Mardin'e gitmiştik bundan 15 gün önce Sayın Başbakanımızla birlikte. İnanın bakın bir programımız yoktu. İşte bir ilçeye geçiyorduk. Bir beldeden geçecektik. Oradan geçeceğimizi öğrenmiş vatandaşlarımız ve Başbakanımızın önünü kestiler. Hemen orada bir mini miting oldu. Vatandaşlarımız sevgi gösterileri, Türk bayrakları çıkmışlar oraya. Başbakanımız inmek zorunda kaldı ve hemen onlara hitap etti. Gerçekten bölgeden, bölgeye karşı şefkat elinizi uzattığınızda hemen size bunun karşılığını veriyor. Teröristlere karşı azametli olacağız, evet. Ama vatandaşımıza karşı da şefkatli olacağız. Stratejimiz şu anda bu.
Evet, zaten terör örgütleri de bu birlik ve beraberliği bozmak için bu eylemleri yapıyor bir anlamda. Tabi bu noktada terör örgütlerinin uluslararası camianın bakışı da büyük önem taşıyor. Özellikle son dönemde baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünün uzantısı olmasına karşın ve belgeler verilmesine karşın özellikle PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklıyor. Bakıyorsunuz PKK'yı Esad dedi. Rejimi, evet aynı şekilde Esad rejimi ve Rusya adeta terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Uluslararası camianın bu bakışını nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Şimdi bizde güzel bir söz vardır. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilme diye. Şimdi Amerika orada PYD'den bir nokta kadar menfaat uğruna bütün değerlerini, ilkelerini göz ardı ediyor. Yani özgürlükler ülkesi diye dediğimiz insan haklarına dayalı, saygılı bir devlet diye düşündüğümüz Amerika orada DAEŞ'le mücadele ediyor görüntüsü veren YPG'yi pışpışlıyor, arkasını sıvazlıyor. Oysa DAEŞ'le 70 düvel şu anda yani mücadele ediyor. Hani bütün dünya mücadele ediyor. Ya DAEŞ'le mücadele edecekse bunun yöntemleri bulunur. Orada YPG'ye, bir terör örgütüne dayanmaya, onu pışpışlamaya ihtiyaç yok. Bakın Türkiye işte Temmuz'da karar verdiğinde DAEŞ'e bir hücum etti. Çok etkin bir darbe vurdu orada. Ama bugünlerde işte Suriye ile Rusya ile gerginlikten dolayı biraz daha çok YPG'ye ve kendi sınırlarını korumaya odaklandı. Büyük devletler DAEŞ ile samimi bir mücadele girişseler bir hafta dayanamaz DAEŞ.
Tabii.
Ama DAEŞ orada bir maymuncuk olarak görev yapıyor ve herkesin elinde bir anahtar gibi, her kapıyı açan bir anahtar gibi kullanıyor büyük devletler.
Yani vekaletler savaşı devam ediyor diyebilir miyiz?
Aynen öyle. Orada da YPG'yi de bir şikeci gibi sahaya sürüyorlar ve orada sanki DAEŞ'le mücadele ediyormuş görünüyorlar. Oysa bakın YPG'ye yaptığı tamamen orada bir soykırımdır. Araplara karşı, Kürtlere karşı, ılımlı Kürtlere karşı, Müslüman muhafazakar Kürtlere karşı. Kendi abisini kovalamış ya. Düşünün bakın Salim, Müslim. Kendi abisini sürmüş oradan. Nerede yaşıyor şu anda Profesör Doktor? Sayın Müslüm adını hatırlayamadım. Gaziantep'te yaşıyor şu anda. Kendi abisini tahmin edememiş. Çünkü demokrat bir abisi var. Muhafazakar bir abisi var. Onu bilem Kürt bölge, yani YPG bölgesinden sürmüş. Oradan sürmüş. Şimdi daha sonra şimdi nereye işte hücum ediyor? Azize hücum ediyor. Orada kim var? Orada ılımlı muhalifler var. Tamamen aslında yaptığı Suriye rejimiyle diyalog kurarak rejimi ayakta tutmaya yönelik bir adım atıyor. ABD'nin yaptığı yanlıştır ve kendi içerisinden de yavaş yavaş siz yanlış yapıyorsunuz diye ABD hükümetine, başkanlığına eleştiriler gelmeye de başladı. Türkiye'nin de gür sesini ABD duyunca o da şimdi düşünüyor. Ben inanıyorum ki ABD de Türkiye çizgisine gelecektir.
Evet, bir kafa karışıklığı yaşandı açık ama Türkiye'de de belli kesimler özellikle PYD'yi, YPG'yi destek veren bazı açıklamalar yaptı ki bunların içerisinde siyasi partilerin de olduğunu gözlemledik. Bu noktada sanıyorum sadece uluslararası camiada değil, Türkiye'de de belli çevreler aynı kafa karışıklığını yaşıyor veya bilinçli olarak bu tavırları sergiliyorlar. Onlara yönelik neler söylersiniz?
Yani evet, cumartesi günü Sakarya'daydım. Orada da bir danışma meclisi yaptık. Orada da ifade ettim. Bakın vatandaşımız dahi neyin ne olduğunu artık görüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı muameleye hiçbir siyasetçi maruz kalmak istemez aslında. Nedir bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı muamele? Ankara saldırısından sonra adli tıp önüne koşmuştu. Orada bekleşen vatandaşlarımızla görüşmek için. Oradaki bir kadıncağız, ciğeri yanan bir kadıncağız ne dedi? Dedi ki sen daha düne kadar PYD'ye, YPG'ye kendini savunan güçler diye onları aklamıyor mudun dedi. Şimdi ne yüzle buraya geldin, bize geçmiş olsun diyorsun dedi. Şimdi kim Sayın Kılıçdaroğlu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Yani bu devleti kuran partinin bir genel başkanı. Ve bundan sonra da AK Parti'nin yerine iktidar olacak en büyük partinin genel başkanı. Şimdi böylesi bir kara karışıklığı içerisinde bulunan bir ana muhalefet partisi ne partisini yönetebilir aslında ne de ileride iktidar olduğunda memleketi yönetebilir. Bu tavırlarda gerçekten memleketimize zarar verdikleri gibi kendilerine zarar veriyorlar. Bakın CHP'nin şu anda bölünme tehlikesi var. Çünkü CHP'nin içerisinde de milli olan unsurlar var. Evet. Kendi yani memleketini düşünen milli olan unsurlar var. Ama öbür taraftan da gerçekten yani o kadar kafa karışıklığı içerisinde olan insanlar var ki Türkiye düşmanları neredeyse onlarla gidip poz veren, fotoğraf veren bir kesim de var. İşte Beşar Esad'la gidip boy boy poz verenler şu anda grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları hala oradalar. Hangi olay olsa bir bakıyorsunuz bir kısım CHP'liler burada yer alıyorlar. Şimdi bunu CHP kaldıramaz. Bunu Türk siyaseti kaldıramaz. Yani bu yanlış bir tutum. HDP ile aynı çizgide olamaz. Şimdi HDP'yi Türkiye'leştirmek isterken, Türkiye Partisi olması isterken maalesef tersi bir şey olay oldu. CHP HDP'leşti, marjinalleşti. Yani bu çok Türkiye siyaset açısından aslında endişe edici bir durum. Yani biz CHP'nin bu duruma düşmesini, Kılıçdaroğlu'nun bu duruma düşmesini istemeyiz. Bir an önce titreyip bence kendilerine gelmelerine fayda var diye düşünüyorum.
Evet tabii, parlamentoda siyasi partiler bildiri hazırlarken CHP belki ona onay verdi ama bir başka siyasi partinin de teröre karşı kınama mesajına bile mesaj altına imza atamadığını gördük. Tabii yapılan bazı eleştiriler de var bununla bağlantılı olarak. Hani neden bu saldırı önlenemedi? Acaba güvenlik birimleri arasında bir eşgüdümsüzlük mü var şeklinde? Bunları da sormak isteriz efendim.
Şimdi bakın tabii saldırı olmuşsa ve orada 28 can kaybedilmişse elbette ki bu saldırı önlenememiştir. Yani bunu önlenmiştir diyemeyiz. Burada bir mutlaka bir yani yeterince bir güvenlik algısının oluşturulamadığı açık. Yani bunu inkar ederek 28 şehidimizin ruhunu sızlatamayız. Burada bir sıkıntı olmuştur. Ama bu sıkıntılar sadece Türkiye'de olmuyor. Daha bakın bundan 2 ay önce işte 3 ay önce Paris'in göbeğinde oldu. Ve yüzlerce insan katledildi. Üstelik böyle işte makineli tüfeklerle girmişler, tiyatroya kadar gelmişler, seyirci gibi orada. Yani hiç olmayacak bir şey oldu. Şimdi ABD'de oluyor, başka bir yerde oluyor. Bunlar olmasını istemeyiz. Ama bunlar olduktan sonra kimse orada hükümet istifa, efendim işte bakan istifa, şu istifa demedi. Oturup düşünüldü. Öncelikle yaslar tutuldu. Ondan sonra hükümete destek verildi. Parlamentoda bakın geldi Paris parlamentosunda olağanüstü hal ilan edildi. Ve olağanüstü hal şu anda 3 ay daha uzatıldı.
Evet, bir birlik evet, oluştu.
Bir birlik oluştu. Evet. Şimdi biz öyle bir şey de talep etmiyoruz ya muhalefetten. Gelin bir olağanüstü hal ilan edelim diye. Böyle bir niyetimiz yok. Bakın Paris sokaklarında tanklar gezdi. Hatta Brüksel'de yani Belçika'da olay olmadığı halde onlar da iyi dehşete düştüler ve geldiler Avrupa Parlamentosu'nun önünde tank zırhlı araç tuttular. Yani şimdi diğer ülkelerdeki verilen tepkiler nasıl? Türkiye'de verilen tepkiler nasıl? Sanki burada terörden rant devşirmeye çalışan bir kesim var gibi bir algı oluşuyor. Bildiriye gelince bakın o gece biz de parlamentodaydık. Meclisteydik, genel kuruldaydık. O bildiriyi okuduk. Bakın o bildiriye bırakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani içerisinde bulunan bir yani bir milletvekili veya bir parti grubu dünyanın neresindeki bir parti grubuna götürseniz çünkü çok soyut, yalın bir bildiri. Ama arkadaşlar ne gerekçe gösteriyorlar? Her zaman bir gerekçe götürsünüz. Efendim Sur'da da Cizre'de de olayları oraya yazalım falan. Yani şimdi olacak iş mi? Yani burada bir olay olmuş, bir olay alakalı somut bir bildiri yayınlanıyor. Sen şunu da katalım, bunu da katalım, şunu da katalım. Neyse Birinci Dünya Savaşı'nda katalım diyerek işi sulandırmaya giriyorsunuz. Bu bildiriye imza atılır. Ondan sonra başkaca bir takım yerlerle alakalı açıklama yapılacaksa onlar da yapılabilir. Ve gerçekten yaptıkları çok ayıptı. Bakın, yani bu memlekette yaşayıp da orada bildiriye imza atamamak, olayı kınayamamak çok bir tek kelimeyle ayıp diyorum.
Bir siyasi mi? Parti terörü evet. Değil mi? Kınamadı. Tabii. Değil mi? Şimdi efendim biraz sizin yapmış olduğunuz işlerden de değil mi? Güzel en son bir haberi dinleyicilerimizle paylaşalım. Şöyle siz Kilis'teki Suriyelilerin Türk nüfusunu geçtiği ve toplamda 120 bin civarında mültecinin misafir olduğunu anlatan makalede dediniz ki Nobel Barış Ödülü için Kilis aday gösterilsin. Böyle bir öneride bulundunuz.
Ki buna Amerika'dan da destek geldi.
Evet, üstelik. ABD'den de bu konuya destek geldi. Bu projenizden biraz dinleyicilerimize söz eder misiniz?
Şimdi bakın son yıllarda göç olayları, sığınmacılar, mülteciler, göçmenler dünyanın gündemini işgal ediyorlar. Yani Avrupa'da, Amerika'da nereye baksanız bir göç algısı var. Türkiye'de de savaştan kaçıp gelmiş 2,5 milyon insan yaşıyor şu anda. Bunun dışında belki burada açıklayalım. Başka ülkelerden gelenler de var aslında. Mesela Ermenistan'dan 40 bin kaçak göçmen var şu an Türkiye'de. Ve çalışıyorlar burada. Afrika'dan var. Efendim Orta Doğu'dan var. Uzak Asya'dan var. Ama sadece Irak ve Suriye'den gelen göçmen sığınmacı sayısı 2,5 milyonu geçti. Bunlar değişik illerimizde yer alıyor. Aslında Türkiye destan yazıyor. Türk halkı destan yazıyor. Çünkü sadece devlet bakmıyor bunlara. Aynı zamanda milletimiz de büyük bir yardımlarda bulunuyor. Şimdi normalde Türkiye'yi belki Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek lazım. Ama biz araştırdık, baktık böyle devletlere fazla bu noktada bir şey şans tanınmamış. Bir de politik olarak belki siyaseten bunlara karşı gelebilirler diye işi daha da özelleştirelim ve genelden çıkardık özelleştirelim. Türkiye'de bu konuda en fazla özveride bulunan ilimiz hangisi ise onu aday gösterelim dedik. Bir baktığımızda Kilis'i bulduk. Çünkü Kilis'in nüfusu 130 bin ve şu anda kendi nüfusu kadar mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun toplam 120 bin insana ev sahipliği yapıyor. Şehir merkezinin nüfusu ise 90 bin. Yani şehir merkezinin nüfusunun 1,5 katı kadar insana ev sahipliği yapıyor. Bunların 40 bini kamplarda, 80 bini ise şehirde yaşıyor, şehirde. Şimdi düşünün bakın Nobel Barış Komitesi'ne mektup yazarken mektubumuza şunu düşündük. İşte Paris'in nüfusu 2,5 milyon. 2,5 evet. milyon insan Paris'e gelseydi Parisliler ne yapardı? Evet. Oslo'nun nüfusu 1 milyon. 1 milyon insan Oslo'ya gelseydi acaba Oslo'lular ne yapardı? Değil mi? Ama kilisliler kendisi kadar nüfusa öf pöf demeden bütün evlerini açmışlar. Sosyal alanlarını açmışlar. Ticaret annelerini açmışlar. Ticaret piyasasını açmışlar. Birçok şu anda orada tüccarlar oluşmuş. Esnaflar oluşmuş şeyler. Ve en ufak bir itiş kakış olmamış. Ve kayda değer bir çatışma olmamış. Bunun kadar güzel bir barış örneği olabilir mi? Kardeşlik örneği kardeşlik, olabilir mi?
Barış.
Tabii.
Sevgi,
dostluk, evet. Ev sahipliği. Yani evet. Bakın daha dün Almanları gene yüzünü kızartacak bir olay oldu. Ya bir mülteci evinde yangın çıkmış. Yani utanılacak bir şey. Gerçekten nasıl yapıyorlar bunu? İnsanlığından çıkmış olması lazım. Bazı oradaki Almanlar çıkmışlar ellerinde şarap şişeleriyle bu yangını kurtluyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bir oradaki duruma bakın. Bir de Türkiye'deki yapılan kardeşliğe dediğim gibi barış gösterisine bakın. Şimdi tam da göç olayının dünyada böyle gündem işgal ettiği bir zamanda biz bu adım atmaya karar verdik ve bunu da attık. İyi de ses çıkardı. Yani bunun sonucunda efendim Nobel ödülü verilir, verilmez ayrı konu. Zaten kilisliler vicdanlarda bu altın madalyayı almışlar.
Evet.
Yani o noktada bizim çok fazla iddiamız olmayabilir.
Ne gibi bir cevap geldi? Henüz bir cevap yok o zaman.
Şöyle söyleyeyim. Buraya yaklaşık her yıl 200'e yakın başvuru oluyormuş. Başvurucu şartlardan çok kısıtlı burada. Buraya parlamenterler müracaat edebiliyor. Efendim daha önce Nobel almış kişiler müracaat edebiliyor. Rektörler müracaat edebiliyor. Bir de Nobel komitesi üyeleri aday gösterebiliyor. Bakın zaten çok dar bir müracaatçı var. Biliyorsun ben de yaklaşık 14 yıldan beri Sakarya Milletvekilliğim, parlamenterim. Daha önce İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptım.
Hala.
Şimdi AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısıyım. İnsan Hakları Komisyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bizim şartlarımız bunu tuttuğu için bizim üzerimizden böyle bir müracaatı yaptık ve bize müracaatımızın kabul edildiğine dair bize yani şey yapıldı, dönüş yapıldı. Şimdi bunun müracaatımız bir defa resmen işlemde. Bu önemli, yani bu noktada önemli. Bundan sonraki aşamada şu yapılacak. İşte müracaatlar arasında onlar bir incelemelerde bulunacak. Tabii bu süreçleri onlar çok gizli yapıyorlar ki herhangi bir torpil, girişim olmasın, bir siyasi baskı olmasın falan diye kendi işlerinde bu kapalı bir süreçte bunu yürütüyorlar. Çok dışarıya bilgi vermiyorlar. Ama bizim müracaatımızın kabul edildiğini bize döndüler. Bu noktada önemli. Dolayısıyla bundan sonra ümit ediyoruz inşallah ortada da çok fazla da böyle bir barışa aday gösterilecek, barışma da böyle gösterilecek şey de o vaka da yok, olay da yok yani. Bakarsınız inşallah olur. Ama olmasa da dediğim gibi biz zaten şimdiden daha kilisleri tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz bu ilgilerinden dolayı. Bütün Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Kurumlarıyla, hükümetiyle, AFAD'ıyla, Kızılay'la, evet. Sivil toplum örgütleriyle, vatandaşlarımızla. Gerçekten çok önemli bir şey. Bakın 2,5 milyon insan.
Tarihin 30... en büyük belki yardım hareketi şu an sergilenen ve o kadar insan hakikaten ağırlanıyor. Aslında sizin müracaatınıza bile gerek kalmadan Nobel heyetinin belki çoktan Türkiye ve kilise özellikle bu ödülü layık görmesi gerekiyordu belki de.
Doğru.
Evet.
Tabii efendim şimdi biz bu konuları konuşuyoruz. Türkiye hakikaten çok olumlu görüntüler çiziyor mültecileri ağırlama konusunda. Tabii Türkiye'de bir de Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi yürütülüyor ki sizin de başından bu yana üzerinde çalıştığınız projeler var. Hükümetin de eylem planına koyduğu özellikle Alevileri ve Roman vatandaşlarımıza yönelik bazı adımlar olacak. Bunlarla ilgili hazırlıklar da sanıyorum son aşamaya geldi. Neler yapmayı planlıyorsunuz efendim?
Şimdi şunu ifade ediyoruz arkadaşlar bakın. 78 milyon biriz diyoruz değil mi? O zaman 78 milyonu oluşturan fertlerin tek tek sorunları bizim sorunumuz aslında. Bunları çözmek bizim boynumuzun borcu. Geniş toplum kesimleri ülkemizde kendilerine güvende hissederlerse biz rahat ederiz. Hükümetimiz de rahat eder, devletimiz rahat eder ve iktidar rahat eder. İyi yol alır. İşte bu bakımdan baktığımızda geniş toplum kesimlerinin sorunlarını eğilmeye karar verdik. Zaten öteden beri de vardı ama bunlardan bir tanesi Milli Birlik Kardeşlik Projesi insan hakları açısından demokrasi çerçevesinde yürümeye devam edecek. Evet, orada muhataplıklar kalklığı kaldırılmıştır. İşte artık muhatap bütün insanlarımızdır. Oradaki sivil toplum örgütleridir, efendim derneklerdir, melelerdir, kanaat önderleridir vesaire. Muhatabımız bu. Ama şimdi burada diyoruz ki vatandaşımıza, evet terörle mücadele devam edecek ama insan hakları açısından, demokrasi açısından bizden bir talebiniz varsa biz bu talebi karşılamaya hazırız diyoruz. Elimizi açık tutuyoruz. Çünkü toplum hayatı dinamik bir hayattır. Bizim göremediğimiz bir talep karşılık gene gelebilir. Başımız üzerine diyoruz. Bunu tartışmaya, parlamentoda konuşmaya, kendi efendim kurumlarımızda müzakere etmeye bunları hazırız diyoruz. Bu çok önemli. Yani o bakımdan Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni ucu açık diyoruz. O bölgeden veya diğer bölgelerden bir talep geldiğinde bunu oturup konuşacağız ve müzakere edeceğiz. Bunu insan hakları çerçevesinde çözmeye de hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bunun dışında işte öteden beri Alevi kardeşlerimizin bir takım talepleri vardı. Roman kardeşlerimizin sorunları var. Hı. İşte göçmenlerin konuştuk biraz önce sorunları var. Bunlar Türkiye'de geniş kesimleri kapsıyor. Alevi kardeşlerimizle alakalı artık eli kulağında bir adım atacağız. Ve onlar da bu ülkede yaşamanın artık rahatlığını hissedecekler.
Evet, onların istedikleri maddeler üzerinde değil mi, çerçevede?
Tabii, tabii.
Neler var bunların içerisinde?
Mesela cemevlerinin statü kazanmasını istiyorlar. Evet, biz cemevlerinin bir statü kazanmasını ve cemevlerinde ki yapılan oradaki harcamaların, işte elektrik giderlerinin, efendim su giderlerinin gibi harcamaların hükümet tarafından karşılanmasını, cemevlerindeki dedelerin atanmasını veya dedelerin maaşının yine hükümet tarafından atanmasını böyle bir öngörüyle çalışıyoruz. Ve bunun dışında bir takım ayrımcılık yapıldığına ilişkin itirazları var. Bu ayrımcılıkla alakalı bakın şimdi biraz önce meclis gündemini açıkladınız. Komisyonumuzdan, insan hakları komisyonumuzdan bir kanun tasarısı geçti. Yakında meclise gelecek. Kanun adı şu: İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, pardon. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Eşitlik Kurumu. Bu Eşitlik Kurumu'nun tersinden baktığımızdaki görevine ayrımcılıkla mücadele edecek. Bakın böyle bir komisyon kuruyor. Her türlü ayrımcılığa karşı önlem alacak bir komisyon kuruyor mecliste. Bunun dışında fiiliyatta da hükümetimiz adımlar atacak. Yani diyelim ki işte üst düzey Alevi yönetici yok diyorlar. Yani böyle bir şey varsa, gerçekten bir ayrımcılık varsa bunu mesela ben kabul edemem Ayhan Sefer Özgün olarak. Yani buradaki üst düzey yöneticiliğin ehliyet liyakat olarak değerlendirilmesi lazım. Ehliyet liyakatı var mı? Vatan milleti bağlılığı var mı? Bu. Hı. Bunun dışında başka bir kriter aranamaz, aranmamalıdır. O bakımdan bu ayrımcılıkla alakalı adımlar atılması gerekir, atılacak. Ve oradan romanlara geçtiğimizde de romanlarla alakalı çalışmalarımız var. İşte bu şimdi çözüm çalıştayları yapıyoruz. Daha önce sorunları belirleme çalıştayları yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde çok önemli çalıştaylar yapıldı. Ama bunlar nihayetlendirilememişti. Şimdi ise roman kardeşlerimizin başta eğitim, istihdam, iskan, konut,
evet, iskan
ve ayrımcılık, bununla alakalı adımlarımızı atıyoruz. Bakın İlkini Sakarya'da yaptık, roman çalıştaylarından bir tanesi, çözüm çalıştayları. İkincisini Samsun'da yapacağız çok yakın bir zamanda. Kimler katılıyor? O ilde bulunan roman kardeşlerimizin temsilcileri katılıyor. Karşı tarafta da işte vali yardımcısı, milli eğitim müdürü, ayasutlar potukalar il müdürü, efendim işkur il müdürü, kaymakamlar, belediye başkanlarımız vesaire. Yani bir tarafta çözümün mağdurları, sorunun mağdurları, öbür tarafta çözümün parçası olan bürokratlar bulunuyor. Şimdi kalk kardeşim söyle bakalım diyoruz. Senin bölgene ne sorun var? İşte benim mahallemde altyapı yok. Belediye başkanımız kalk söyle bakalım ne yapacaksın diyoruz. Veya işte benim çocuğum okula gidemiyor. Neden okula gidemiyor? Okul mu yok? Milletin müdürü sen cevap ver. Yoksa ailenin parası mı yok? Sen parası yoksa Ayasofya Pudlagar il müdürü sen kalk bakalım. Şimdi sen konuş. Ne yapacağız diye.
Anında çözüm.
Anında çözüm. Şimdi artık çözüm çalıştaylarına geçtik. Ve bu çalıştaylarımızı adım adım bölge bölge bütün illerimizde yapacağız. Ve inşallah Roman kardeşlerimizi de burada 78 milyon içerisinde alnıları ak, başları dik bir şekilde bu toplumda yürüyebilecek bir noktaya getireceğiz. Onu da yani özellikle de diyorum ki bakın çadırda hayat geçmez. Çadırda kış hiç geçmez ama çadırda bir ömür hiç geçmez. Mutlaka bir bölgede iskan edilmeniz lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Sizi kültürünüzden, efendim işte örf adetinizden vazgeçin demiyoruz. Yine kültürünüzü, o güzel kültürünüzü yaşamaya devam edin. Ama sabit bir noktada artık konuşlanın. Çünkü bu çocuğunuz okula gidecek. Eğer çadırdaysa nasıl gideceksiniz? Çocuğunuz yarın büyüyecek, iş arayacak. Siz bir çadırda kalıyorsunuz, bunu nasıl başaracaksınız? İşte öncelikle iskan edilmeleri lazım sağlıklı alanlarda. Ondan sonra çocukların eğitilmesi lazım. Ondan sonra iş imkanları geliştirilmesi lazım. Ve elbette ki maruz kaldıkları ayrımcılıkla da mücadele edilmesi lazım. Adım adım bunları yapıyoruz. Ve toplumdaki, bu toplum üzerindeki toplumsal barışı tesis etmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye güçlü bir toplum istiyoruz. Her ferdin sorunu çözülmüş, şunu desinler. Ya iyi ki bu ülkede doğdum. Veya iyi ki bu ülkede yaşıyorum. Sonradan gelenler içinde. İyi ki bu özgür ülkede yaşıyorum. Bir birey olarak benim burada bir kıymetim var. Herkesin önünde benim bir saygınlığım var desinler. Bunu dedirtmek istiyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah bunu dedirtireceğiz.
İnşallah diyelim. Efendim siz AK Parti İnsan Hakları Başkanısınız. Evet. Bu çalışmalarınız hani ilerleyen zamanlarda da değişik boyutlarıyla elbette ki gündeme gelecektir. Çalışmalarınızı yapacaksınız, genişleyecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız şu anda sizi dinliyorlar. Onlara neler söylemek istersiniz? Mesajınız evet. Ne olacak?
Geçtiğimiz dönemde, yani 24. dönemde ben İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'yken meclisimizi ve İnsan Hakları Komisyonu'nu yurt dışında açmıştık. Çok değişik çalışmalarımız vardı. Bunlardan bir tanesi neonazi cinayetlerini incelemiştik ve neonazi cinayetlerinin Münih'te devam eden davasını sürekli takip etmiştik. Evet. Bunun dışında Avrupa'daki cezaevlerini denetlemiştik. Bakın onlar bizim geliyor cezaevlerimizi denetliyorlar ya. Biz de Avrupa'daki cezaevlerini denetlemiştik. Bir başka çalıştığımız alan camilerimize yapılan saldırılarla alakalı bir takım incelemelerimiz vardı. Bir başka konu ise ailelerinden alınan Türkiye kökenli çocuklar yabancı ailelere veriliyorlardı. Bunları incelemiştik. Bunlarla alakalı çok önemli bir takım çalışmalar yapılmıştık. Ve bir de biz Türklere yapılan, Türkiye kökenlilere yapılan saldırıları not ediyorduk. Ve her yıl başında da Avrupa'nın insan hakları karnesini açıklıyorduk. Muhtemelen benden sonraki başkan olan arkadaşımız da bu çalışmaları yürütecektir yani. Çünkü biraz bu 2015'te siyasi alan çalkantılı geçti biliyorsunuz. Hükümet bilen kurulalı daha yeni oldu. Ama bu dönemde de muhtemelen bu çalışmalar yapılacaktır. O bakımdan Avrupa'daki kardeşlerim artık arkalarında güçlü bir Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu bilsinler. Hangi sorunu olurlarsa olsunlar bize başvursunlar. Ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarında veya insan hakları çerçevesinde bir sorunla karşılaştıklarında meclisimize başvurabilirler, bize başvurabilirler. Biz anında oraya diyalog kuruyoruz ve oradaki yetkililerle görüşüyoruz ve bunları bir rapor haline getiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde Avrupa'dan bizi ziyarete gelen, yani İnsan Hakları Komisyonu'nu ziyaret eden 60'tan fazla heyet olmuştu.
Evet.
Bunların geldiklerinde bir kısmı Türkiye'deki insan hakları sorunlarını konuşuyorduk. Ama önemli bir kısmını da Avrupa'daki insan hakları ihlallerini konuşuyorduk. Türklere yapılan, Müslümanlara yapılan, Türkiye'den gelen vatandaşlarımıza yapılan o kötü muameleleri konuşuyorduk. Şimdi Türkiye bu noktaya geldi artık. Böyle tek başına Avrupa devletlerinin at koşturmasına izin vermiyoruz. Bizler de oradaki vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Artık oy kullanabiliyorlar vatandaşlarımız. Ben özellikle 7 Haziran seçimleri için Nürnberg'de 15 gün kaldım. Orada konvoy yaptık. Çok güzel bir anekdot anlatayım size. Konvoy yaptık. Seçim konvoyu. Düğün konvoyuna alışmış onlar artık. Eskiden de bilmiyorlarmıştı. Evet. Şimdi gene düğün konvoyu çıkıyor diye Almanlar çıktılar, oynadılar böyle. Dedi ki bu düğün konvoyu değil, bu seçim konvoyu. Çünkü seçim konvoyu hiç görmemişler. Düğün konvoyunu alıştırmışız ama ilk kez düğün konvoyunu görünce şaşırdılar, tamam mı? Gelin nerede diye sorular bize. Dedi ki bu gelin konvoyu değil, bu düğün konvoyu. Yani konvoyu bile yaptık Almanya'da. Evet.
Düğün konvoyu değil ama partinin çalışmalarını anlatan bir konvoy.
Evet, seçim konvoyu yaptık. Seçim konvoyu yaptık. İnsanlarımızı oy kullanmasına teşvik için yaptık tabii bunları yani orada. Şimdi bakın vatandaşlarımızın böyle bir önemli bir artık imkanları var. Gitsinler, oylarını kullansınlar. Ya Türkiye'deki partiler de görsünler ki ya Münih'te, Berlin'de, efendim işte Paris'te, Londra'da bizim vatandaşlarımız var. Onlara gidip ulaşalım, onların dertliğe dertlenelim, onu çözüm getirelim. Ne diyeyim, bakın Sayın Başbakanımız vatandaşlarımızın bu sorunlarına ilişkin sanırım işte 10 maddeden fazla bir paket açıklamıştı. Evet. İşte mesela askerlik şimdi yurt dışında yaşayanlar için 1000 euroya düştü.
Evet, 6000
avrodan. 6000
avrodan
1000 euroya düştü. Veya işte oradaki pasaport harçları düşürüldü. Efendim araçlarla buraya getirildiğinde süresi uzadı. Cep telefonlarla ilgili sorunlar vardı. Bunlarla ilgili sorunlar çözüldü. Bunun gibi işte siyaset ilgi duysunlar. Türkiye'yi takip etsinler. Siyasetçilere oraya geldikleri zaman onlara diyalog kursunlar. Çok önemli. Türkiye ile bağlarını koparmasınlar. Türkiye artık güçlü bir devlettir. Güçlü bir hükümetimiz var burada. Güçlü bir toplum yapımız var. O bakımdan ben Avrupa'da yaşayan, bütün dünyada yaşayan kardeşlerimize de buradan selam ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum sizin aracılığınızla.
Evet, çok efendim, teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bize aktardığınız her şeyi. Sağ olun. Sizin duygularınıza biz de katılıyoruz. Evet. Stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve program danışmanımız Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, size de teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Meclis Gündemi programı pazartesi günü 10.30'da yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Meclis Gündemi.